Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Bu yanlış bir yanaşmadır. Ben de tabii ki MİT harici merkezler siparişini yerine getirir.
İran şey terörizmle bir uçum uçun yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst. Ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha karşınızdayız. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye televizyonları ve medyasında çıkan haberlere göre Türkiye-Suriye sınırında bulunan ve IŞİD kontrolünde olan Cerablus'unda Türk topçu bataryalar tarafından vurulduğu ifade ediliyor. Türkiye-Suriye topraklarında IŞİD'in mevzilerinin bombalanmasının uluslararası terörizmle mücadele kapsamında yapıldığını ve bu bölgelerde terörist örgütlerinin faaliyetlerini kısıtlamayı amaçladığını bildirmektedir. Şimdi biz de bu konuyu değerlendirmeye çalışacağız. Röportaj uzman konuğumuzla siyasi yorumcu ve araştırmacı yazar Sayın Mehdi Tanrıkulu bizim telefon hattımızdadır. Mehdi Bey hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk. Selamlar, saygılar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için Mehdi Bey. Şimdi Türkiye Başbakanı Suriye Demokratik Kürtler PYD'yi uyararak Ankara yönetiminin Türkiye sınırlarında özellikle bir Kürt yönetiminin kurulmasına kesinlikle izin vermeyeceğini bildirdi geçtiğimiz günlerde ve bazı gayretlerin var olduğunu, Türkiye'nin güneyinde bir Kürt oluşumu meydana getirmek istediklerini belirtti Başbakan Yıldırım. Şimdi siz bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz Suriye ile ilgili acaba?
Öncelikle yayın çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Selam ve saygılarımı iletiyorum. Bütün dinleyicilere selamlar, saygılar. Sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye-Suriye ilişkileri Orta Doğu'nun çok önemli bir sorunu haline gelmiş durumda. Çünkü Suriye Osmanlı tarihinden kaynaklı olarak Suriye üzerinden bir hak iddia etme politikası, dış politikası gütmektedir. Bu dış politikanın tıkanıp ondan sonra geleneksel bir politikanın tıkanmışlığının ifadesi olarak şu anda Türkiye'nin dış politikası karşımıza çıkmaktadır ki bu da bir çözümsüzlükten öte bir durum olmadığı görülüyor. Bu Türkiye'de aydınlar ve yazarlar tarafından da ve muhalefet partileri tarafından da sıkça eleştirilen bir konu olmaktadır. Onların belirttiği biçimiyle de Türkiye dış politikası Suriye'de yenilmiştir, Suriye'de iflas etmiştir biçiminde bir değerlendirme ve yoruma gidilmiştir. Şimdi bunun özüne baktığımızda da tabii Türkiye'nin uzun zamandan beri daha çok Türklerin orada bir yapı kazanması karşısında bir alerjiye kapılma durumu yaşanmış. Ve şu andaki tıkanmışlığı da esas olarak Türklerin Suriye'de bir statü kazanma, kimlik kazanma, kimliklerine sahip çıkma, statü kazanma yaklaşımının bir sonucu olarak görmek gerekiyor. Türkiye çeşitli biçimde Suriye'deki muhalefetin ama bütün muhalefette ilişkilerini geliştirerek daha çok da DAEŞ'le ilişkileri şu anda uluslararası hukuk açısından da şaibeli karşılanan bir duruma girmiştir. Bütün bunları çözmenin bir adımı olarak son dönemlerde uluslararası terörizmle mücadele kapsamında Suriye'nin değişik yerlerine top atışı gerçekleştirilmiş. Hatırlarsınız zaten Antep katliamı ki bütün ölenler hepsi Kürt'tü bir düğüne yapılan saldırıda ki bunun DAEŞ'in yaptığı söylendi. Oysa ki şu anda şimdiye kadar DAEŞ henüz resmi olarak bunu istendiği biçiminde bir veri pek yoktur şu anda. Buna rağmen bazı gelişmeler Suriye sınırında gelişti ve Türkiye bunu toplu bataryalarıyla böyle bir saldırı gerçekleştirme durumuna girdi. Ancak Türkiye'de sıkça değerlendirilen yorumların özünde bunun daha çok Kürtlere dönük bir saldırı biçimini alacağı, DAEŞ'i vurma yerine daha çok Kürtleri vuracağı biçiminde bir yoruma yol açıyor. Yani Türkiye'nin yaklaşımları aslında dünya kamuoyunda çok farklı bilindiği konusunda Türkiye'li aydınların, yazarların ve muhalefet partilerinin eleştirileri vardır. Bunun başında tabii HDP geliyor. HDP'nin yürütüğü politika çerçevesinde Türkiye'nin dış politikasının Suriye'de iflas ettiği biçiminde bir yorum gittikçe gelişiyor ve bu tartışılıyor. Bu kapsamda ele aldığımızda artık Türkiye'de gerek Türkiye'nin dış politikası, gerek Orta Doğu ülkelerinin yürüttükleri dış politika halkların demokratikleşmesine yol açmadan ziyade onun önünü tıkayan bir nitelik kazandığı görülüyor. İşte bu noktada Abdullah Öcalan'ın ileri sürdüğü Demokratik Orta Doğu, Demokratik Konfederalizm projesi artık Türkiye merkezi olmak üzere Orta Doğu'da tartışılmaya başlandı. Bu Türkiye'de yeni bir perspektif kazandıran bir nitelikte. Uluslararası alanda konferanslarla dillendirilen nokta artık mevcut olanın aşılması doğrultusunda Abdullah Öcalan'ın yürüttüğü projeler daha çok etki görülmeye başlandı ve bu bilim çevreleri tarafından, siyasi çevreler tarafından artık bu tartışılıyor. Çünkü halkların demokratik ve konfederal bir sistem içerisinde kendi kimliklerini, kendi siyasi görüşlerini, inançlarını, inanç farklılıklarını koruyarak yaşayabilecekleri tek ortam artık demokratik ve konfederal bir sistem tartışılıyor ve bu kabul görülüyor. Bunun da öncüsü tabii ki Abdullah Öcalan olduğuna göre şu anda Abdullah Öcalan'ın durumu, onun cezaevi konumu tartışılan bir başak bir konum niteliğinde. Bu Türkiye'nin siyasetinin de temel konusu olmak durumunda. İşte Suriye ve Türkiye ve Kürdistan politikalarını da bir çerçevede ele aldığımızda daha berrak, daha gerçekçi bir noktaya ulaşmış oluyoruz. Evet.
Peki. Türkiye, PKK ile Ankara arasındaki anlaşmazlığın had safhaya varmasına paralel olarak Kuzey Suriye'de PYD-YPG güçlerinin güç kazanması ve yeni bölgeleri ele geçirmesini gerçekte şimdi kimi uzmanlar Türkiye toprak bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehdit olarak değerlendiriyorlar. Siz katılıyor musunuz böyle bir tespitler acaba?
Yok, bunu sadece saray, Türkiye'de saray çevresi ki HDP tarafından saray gladiyosu olarak adlandırılan bir oluşum tarafından daha çok dillendiriliyor bu durum. Oysa ki Türkiye'nin toprak bütünlüğüne baştan beri Sayın Salih Müslim olmak üzere PYD yetkilileri bunu defalarca belirtmişlerdir. Yani biz Türkiye ile kardeşçe yaşamak istiyoruz. Bizim Türkiye ile herhangi bir problemimiz yoktur da olmasını da istemiyoruz. Biz kesinlikle hiçbir sorunu Türkiye ile yaşamıyoruz. Aksine bizim Türkiye'ye ihtiyacımız vardır. Ve biz Türkiye'nin demokratikleşmesine de gereği eğer ki Türkiye olumlu cevap verirse biz yardımcı olmak istiyoruz. Bizim tamamıyla bir kardeşlik, bir dostluk diyoruz. Gerçekten pratikte böylesi bir yaklaşımın tutarlı bir şekilde izlendiği de görülüyor. Oysa ki Türkiye şöyle bir paranoyaya kapılıyor. Bu kadar uzun bir sınırı PYD'de nasıl denetim altına alacak? Biz kesinlikle Kuzey Irak'ta işte ikinci bir hatayı kabul etmeyeceğiz. Yani ikinci hata dediği işte Güney Kürdistan'da yani Kuzey Irak'ta oluşan Kürtlerin statüsüdür. Biz orada statü kabul etmeyeceğiz biçiminde bir yaklaşım. Bu da çelişiyor. Mevcut bilimle çelişiyor, siyasetle çelişiyor, mevcut Kürtlerin durumuyla çelişiyor. Hadi diyelim kabul etmiyorsun ama Kürtler için sen ne düşünüyorsun? Proje nedir biçiminde? Bir soruya ise Türkiye hükümeti şu anda o konuda net bir cevap verecek pozisyonda değildir. Bundan dolayı da zaten bunun bir sonucu olarak Türkiye ve Kuzey Suriye yani Türkiye ve PYD işte Kürtlerin sorunu ve çelişkisi ortaya çıkıyor. Oysa ki Türkiye'nin sorun çıkarmak istemeyen bir Türkiye kesinlikle Suriye sınırında yani Kürtlerin yaşadığı sınırda hiçbir problem olmadan kardeşçe yaşama konusunda daha tutarlı olduklarını dünya kamuoyuna kanıtlamış durumdadırlar.
Efendim, vakti aldığınız için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, bu röportajımızda araştırmacı ve siyasi yorumcu Sayın Mehdi Tanrıkulu bizim röportajımızda uzman konuğumuz idi. Değerli dinleyiciler, Türkiye-Suriye topraklarında IŞİD'in mevzilerinin bombalanmasının uluslararası terörizmle mücadele kapsamında yapıldığını ve bu bölgelerde terörist örgütlerinin faaliyetlerini kısıtlamaya amaçladığını bildiriyor. Şimdi biz de Suriye ile ilgili yaşanan gelişmeleri son günlerde değerlendirmeye çalıştık uzman konuğumuzla. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.